Ayrım 8. Aya Yolculuk. Jules Verne. Sayfa 93. 14. Kazma ve Mala. Barbicane'li arkadaşları hemen o akşam Tampa Town'a döndüler. Mühendisler Murchison'sa Tampico'ya binip New Orleans'a yollandı. Bir alay işçi tutacak ve araçlarla gereçlerin büyükçe bir bölümünü getirecekti. Gun Club üyeleri oralı insanların da yardımıyla ilk çalışmaları düzene koymak üzere Tampa Town'da kaldılar. Tampico hareketinden 8 gün sonra ardında buharlı gemilerden oluşmuş küçük bir filo yeniden Espirito Santo körfezine dönüyordu. Murchison 1500 işçi toplamıştı. Kölelik döneminde olsa bütün çaba ve zahmetleri boşa giderdi. Ama özgürlüğün beşiği olan Amerika koynunda yalnızca özgür kişiler barındırmaya başlayalı beri kölelikten kurtulmuş insancıklar yüklüce bir yevmiyenin kendilerini beklediği her yere koşmaktaydılar. Gun Club'taysa para sıkıntısı yoktu. Çalıştırdığı adamlara yüksek ücretler ve bununla orantılı olarak artan ikramiyeler vermekteydi. Florida'da çalışmak üzere tutulan bir işçi, iş bittikten sonra Baltimore Bankası'nda adına açılmış dolgun bir hesaba kavuşacağından emin olabilirdi. Dolayısıyla Murchison işçi bulmakta hiç güçlük çekmedi. Hatta emekçilerini seçerken akıllı ve becerikli olmalarına dikkat etti. Bu yüzden renk ayrımı gözetmeksizin emekçiler alayına makinistlerin, şoförlerin, tuğlacıların, dökümcülerin, kazancıların, madencilerin ve duvarcıların en iyilerini seçtiğine emin olabiliriz. İşçilerin çoğu ailesini de getiriyordu. Tam bir göçtü bu. 31 Ekim günü saat 10'da kafile Tampa Town iskelesine indi. Nüfusu bir günde iki katına çıkarılan bu küçük kasabadaki hareket ve etkinliği gözünüzün önüne getirebiliyorsunuzdur sanırım. Gerçekte Tampa Town hemen alınıp Stones Hills'e götürülen işçiler yüzünden değil, yavaş yavaş dünyanın dört bir yanından Florida Yarımadası'na akan meraklı kalabalığından ötürü Gun Club'ın girişiminden epey para kazanacaktı. İlk günler küçük filonun getirdiği araç ve gereçlerin, makinelerin, yiyeceklerin, önceden kesilip biçilmiş ve numaralanmış hazır ev yapmaya yarayan saçların boşaltılmasıyla uğraşıldı. Bu arada Barbicane'de Stones Hill'de Tampa Town'u bağlayacak 15 millik demir yolunu döşetiyordu. Amerikan demir yollarının hangi koşullarda yapıldığını hepiniz bilirsiniz. Dönemeçler konusunda alabildiğine maymun iştahlı, inçler konusunda son derece gözü pek olan, korkuluklara ve sanat yapıtlarına aldırmayan, tepelerin üstünden aşan, vadilerden aşağı kendini kapıp koyuveren tren yolu, düz çizgiye falan da kulak asmaksızın körlemesine gider. Masraflı değildir, kimsenin canını sıkmaz. Yalnız herkes canı istediği zaman bu yollarda raydan çıkar, köprülerden atlar. Tampa Town Stones Hill demiryolu çocuk oyuncağı gibi bir şeydi. Döşenmesi ne çok zaman ne de çok para aldı. Ayrıca Barbicane çağırdığı an koşup gelen bu insanların ruhuydu. Soluğunu, coşkunluğunu, inancını onlara aktarıyor, hepsini canlandırıyordu. Her yerde hazır ve nazırdı. Homurtulu bıyığıyla G.T. Maston da hemen ardındaydı. Pratik zihni binbir kolaylık buluyordu. İnsan onunla birlikteyse engel, güçlük, sıkıntı nedir bilmezdi. Topçuluk kadar madencilik, duvarcılık ve makinistlikten de anlıyor, her soruya karşılık, her soruna bir çözüm buluyordu. Gun Club ya da Gold Spring fabrikasıyla yazışıyor ve Tampico gece gündüz istim üzerinde onun buyruğunu bekliyordu Hillsborough körfezinde. Barbicane 1 Kasım günü işçilerden bir bölümüyle birlikte Tampa Town'dan ayrıldı ve hemen ertesi gün Stones Hill'de parlak duvarlı evlerden oluşmuş küçük bir kent yükseldi. Kentin çevresi kazık duvarıyla çevrildi. Hareketliliğine, ateşliliğine bakan, onu Birleşik Devletler'in büyük kentlerinden biri sanırdı. Yaşayış sıkıca düzene kondu ve kılı kırk yaran çalışmalar başladı. Titiz burgulamalar toprağın niteliğini ortaya çıkarmıştı. 4 Kasım'da kazma işine geçildi. Barbicane o gün işlik başkanlarını topladı. Dostlarım, dedi. Sizleri Florida'nın bu vahşi kesiminde toplayışını nedenini biliyorsunuz. İç çapı 9 ayak, kalınlığı 6 ayak, dayanma duvarı ise 19 ayak olan bir top dökmek istiyoruz. Demek ki toplam olarak 900 ayak derinliğinde, 60 ayak genişliğinde bir kuyu kazacağız. Bu azımsanmayacak işin 8 ayda bitirilmesi gerekiyor. 255 günde 2.543.400 ayak küp toprak çıkaracaksınız. Yani yuvarlak hesap günde 10.000 ayak küp. Sere serpe çalışacak 1000 işçi için büyük bir sorun olmayan bu iş daha dar bir alanda epey zor olacaktır. Bununla birlikte işin yapılması gerek ve yapılacaktır. Hem yiğitliğinize hem de ustalığınıza güveniyorum. Sabah 8'de Florida toprağına ilk kazma vuruldu ve ondan sonra bu yaman alet kazıcıların elinde bir an bile boş durmadı. İşçiler 3 saati bir nöbet değiştiriyorlardı. Ayrıca iş ne denli büyük olursa olsun insan gücünün sınırları dışında değildi elbet. Hatta tam tersine bundan çok daha fazla güçlüklerle dolu, bir takım öğelerle doğrudan doğruya savaşmayı gerektiren nice iş başarıyla sonuçlandırılmıştır. Salt benzer işlerden örnek vermek gerekirse, makinelerin insan gücünü 100 katına çıkarmadığı bir çağda Sultan Selahaddin tarafından Kahire yakınlarında kazdırılmış olan ve 300 ayak derinliğiyle hemen hemen Nil'in dibine ulaşan Yusuf Baba kuyusunu anabiliriz. Ya Jean de Bey tarafından Koblenz'de kazılan 600 ayaklı kuyuya ne demeli? Sözün kısası neydi yapılması gereken? Derinliği 3 katına, genişliği ise 10 katına çıkarmaktı. Buysa kazma işini kolaylaştıracaktı. İşin başarıyla sonuçlanacağından kuşkulanan tek bir ustabaşı ya da işçi yoktu. Başkan Barbicane'le görüştükten sonra mühendis Murchison'un aldığı önemli bir karar çalışmaların hızlandırılmasına izin verdi. Sözleşmenin bir maddesi Columbia'nın daha sıcakken dökme demirden çemberlerle çevrileceğini belirtiyordu. Buysa gereksiz bir tedbirdi. Çünkü top boşu boşuna ağırlık yapacak, bu çemberler olmadan da iş görürdü. Dolayısıyla bu maddeden vazgeçildi. Böylece zamandan epey kâr edildi. O günlerde kuyu yapımında kullanılan ve oyunculukla duvar yapımını at başı götüren yeni sistem uygulandı. Bu çok basit yöntem aracılığıyla toprağın yan payandalarla tutturulması zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Taş duvar toprağı yenilmez bir güçle olduğu yerde tutmakta ve kendi ağırlığıyla aşağı inmektedir. Bu işleme kazma toprağın sert kesimine gelince başlanacaktı. 4 Kasım günü 50 işçi kazık duvarıyla çevrilmiş yerin tam ortasında, yani Stones Hill'in üst kesiminde daire biçiminde 60 ayak genişliğinde bir çukur kazmaya başladı. Kazma ilkin kolayca hakkından geldiği 6 karış kalınlığında kara bir çürük toprağa rastladı. Bunun ardından 2 ayak kalınlığında bir kum tabakası geldi. İç kalıbın yapımında kullanılacağı için kum özenle alınıp bir köşeye kondu. Kum tabakasından sonra İngiltere balçığına benzer 4 ayak kalınlığında oldukça sert beyaz bir kil katmanı gözüktü. Derken kazmaların ucu donmuş deniz kabuklarından oluşmuş son derece sert, dayanıklı, girdime çıkamadıkları katı mı katı bir toprak katmanı üzerinde kıvılcımlar saçtı. O anda çukur 6,5 ayak derinlik kazanmıştı. Bunun üzerine duvarcılık çalışmaları başladı. Açılan çukurun dibine meşe ağacından yapılmış, en sağlam biçimde cıvatalanmış, en ağır yüklere dayanabilecek bir tekerlek yerleştirdiler. Tam ortasına Columbia'nın dış çapına denk bir delik açılmıştı. Taş duvarın ilk temelleri bu tekerlek üstüne oturtuldu. Hidrolik çimento duvarın taşlarını kırılmaz bir dirençle birbirine bağlamaktaydı. İşçiler duvarı çemberin dış kenarından merkeze doğru ördüler. Sonunda 21 ayak genişliğinde bir kuyuda buldular kendilerini. Bu iş bitince maden işçileri kazma küreye sarıldı ve meşe tekerleğin altındaki kayaları oymaya, oydukça da son derece sağlam payandalar üstüne oturtmaya başladılar. Kuyu 2 metre kazıldıkça payandalar çekiliyordu. Böylece tekerlek yavaş yavaş alçalıyor, onunla birlikte yüzük biçimindeki taş duvarda aşağı iniyor. Duvarcılarsa bunun üst yanında döküm sırasında gazın çıkabilmesini sağlamak üzere hava delikleri bıraka bıraka durmadan çalışıyorlardı. Böyle bir çalışma işçilerden aralıksız bir dikkat ve büyük bir ustalık bekliyordu. Tekerleğin altında çalışan pek çok işçi ağır yaralandı. Kimisi neredeyse ölecekti. Bununla birlikte çalışma hızı gece gündüz bir an bile yavaşlamadı. Gündüzleri onlar işe koyulduktan birkaç ay sonra bile bu kireçli ovaları 99 derecelik ışınlarıyla yıkayan güneşin, geceleri ise elektrik ışığının beyaz örtüsü altında kayalara inen kazmaların çıkardığı gürültü, patlayan lağımların gümbürtüsü, makinelerin gıcırtısı, dört bir yana dağılan dumanlar, Stones Hill çevresinde yaban öküzü sürüleriyle Seminol kafilelerinin aşmaya cesaret edemediği bir korku perdesi yaratıyordu. O arada çalışmalar düzenli bir biçimde ilerliyordu. Buharlı vinçler araç ve gereçleri indirip kaldırıyordu. Beklenmedik bir engelle pek karşılaşmadılar. Yalnız tahmin ettikleri güçlükler çıktı karşılarına. Onları da ustaca yendiler. İlk ayın sonunda kuyu hesaplanan derinliğe, yani 112 ayağı varmıştı. Aralıkta bu derinlik 2, Ocak'ta da 3 katına çıktı. Çalışanlar Şubat ayında yerden çıkan su örtüsüyle savaşmak zorunda kaldılar. Su alan gemilerdeki gibi kaynakların başını beton döküp kurtabilmek için güçlü tulumbalarla sıkıştırılmış havayla çalışan aygıtların kullanılması gerekti. Sonunda bu densiz suların hakkından gelindi. Yalnız toprağın hareketliliğinden ötürü meşe tekerleği azıcık kaydı ve kuyunun bir yanını su bastı. 75 tozluk taş duvarın ağırlığıyla yana yatan bir tekerleğin korkunçluğunu düşünün. Bu kaza birkaç işçinin canına mal oldu. Çatlağın sıvanması, duvarın askıya alınması ve tekerleğin eski sağlamlığına kavuşturulması tam 3 hafta sürdü. Ama mühendisin becerikliliği, kullanılan makinelerin gücü sayesinde bir an için dengesini yitiren yapı belini doğrulttu ve kuyunun açılmasına devam edildi. Ondan sonra işi geciktiren yeni bir şey olmadı ve 10 Haziran'da Barbicane'in verdiği süreden 20 gün önce taştan yapılmış giysisine bürünen kuyu 900 ayak derinliğe ulaştı. Taş duvar yukarıda toprak düzeyine ulaşıyor, aşağıdaysa 30 ayak kalınlığındaki bir küp üzerine oturuyordu. Başkan Barbicane ve Gun Club üyeleri mühendis Murchison'u yürekten kutladılar. Kiklops'lara yaraşan çalışması müthiş bir hızla tamamlanmıştı. Barbicane 8 ay boyunca bir an bile ayrılmadı Stones Hill'den. Kuyunun açılmasını yakından izliyor, işçilerin sağlık ve rahatlığıyla ilgileniyordu. Büyük insan topluluklarına dadanan ve tropikal bölgelere özgü salgın hastalıklardan hiçbirinin çıkmamış olmasına gönülden seviniyordu. Gerçi birkaç işçi böyle tehlikeli işlerin ayrılmaz parçası olan tedbirsizlikler sonucu canlarını yitirdiler. Ama bu üzücü tersliklerin önlenmesi olanaksızdır. Ayrıca Amerikalılar bu gibi ayrıntılarla pek uğraşmazlar. Tek tek bireylerden çok genel olarak insanlıkla ilgilenirler. Barbicane ise tam tersine inanıyor ve her fırsatta uygulatıyordu bu ilkeleri. Onun titizliği, zekası, güç durumlarda araya girişi, tükenmek bilmeyen insanca keskin görüşlülüğü sayesinde kaza ortalaması, tedbir konusundaki hovardalıklarıyla övünen deniz aşırı ülkelerinkini, örneğin 200 bin franklık çalışmaya bir kaza düşen Fransa'dakini geçmedi. 15. Döküm Bayramı. 8 aylık kuyu açma işiyle birlikte döküm hazırlıkları da büyük bir hızla yürütülmüştü. Stones Hill'e gelen bir yabancı gördüğü şey karşısında şaşkına uğrardı. Kuyudan 600 yarda uzakta ve merkezi bu olan bir çember boyunca her biri 6 ayak genişliğinde, birbirlerinden yarım toz uzaklıkla ayrılmış 1200 fenerli fırın sıralanmıştı. Bu 1200 fırının dizildiği çemberin uzunluğu 2 mildi. 4 köşeli, yüksek bacaklarıyla hepsi bir örnekti ve garip bir görünüm yaratıyorlardı. G.T. Mason bayılıyordu onların mimari yapısına. Washington'daki anıtlar geliyordu aklına. Ona göre ayak basmadığını söylediği Yunanistan'da bile bundan daha güzel bir şey olamazdı. Anımsanacağı üzere Yar Kurul 3. toplantısında Kolumbiyat için dökme demir, daha da iyisi kül renkli demir kullanılmasını kararlaştırmıştı. Gerçekten de bu maden ötekilerden daha dirençli, daha kolay telleşebilen, daha yumuşak, kolayca parlatılabilen, her kalıba giren ve maden kömürüyle işlenen bir maddedir. Top buharlı makine silindiri, hidrolik sıkma makineleri gibi şeyler için eşsizdir. Ama dökme demir yalnız bir kere eritildiği zaman tek ender olarak homojen hale gelir. İkinci bir eritme ile içindeki toprak artıkları atılır, temizlenir, inceltilir. Bu yüzden Gold Spring fabrikasının yüksek fırınlarında işlenen ve çok yüksek sıcaklıkta kızdırılmış silisyumla kömür içinden geçirilen demir madeni Tampa Town'a gönderilmezden önce karbonlanmış ve dökme demir haline getirilmişti. Maden bu ilk işlemden sonra Stones Hill'e gönderildi. Ama yollanacak demir 136 milyon libreydi. Bunun tren yoluyla gönderilmesi pahalıya patlayacaktı. Taşıma masrafı ham maddenin fiyatını iki katına çıkaracaktı. New York'tan gemi kiralamayı ve demiri kalıplar halinde bunlara yüklemeyi yeğlediler. Bu iş içinse biner tonluk 68 gemi, yani gerçek bir filo tutmak gerekti. Filo 3 Mayıs günü New York boğazlarından geçip okyanusa açıldı. Amerika kıyılarını dolaştı. Bahama kanalına daldı. Florida burnunu açtı ve aynı ayın 10'unda Espirito Santo körfezini geçip kazasız belasız Tampa Town limanına demirledi. Gemiler burada Stones Hill demiryolu vagonlarına boşaltıldı ve Ocak ortalarına doğru o koskoca demir yığını amacına ulaştı. Bu 60 bin ton dökme demiri aynı anda sıvılaştırabilmek için 1200 fırının çok kaçmayacağı hemen anlaşılıyor. Fırınların her biri aşağı yukarı 114 bin libre maden alabiliyordu. Rodman topunun dökümünde kullanılan fırınlar örnek alınarak yapılmışlardı. Yamuk biçiminde ve alabildiğine basıktılar. Isıtma aygıtı ve ocak fırının iki ucundaydı. Böylece boydan boya ısıtılmış oluyordu. Ateşe dayanıklı tuğlalardan yapılmış bu fırınlarda yalnızca kömürün yanacağı bir ızgarayla dökme demir çubuklarının konacağı bir taban vardı. 25 derecelik eğimle yerleştirilmiş olan bu taban, ergiyen maddenin toplama havuzlarına akmasına izin veriyor. Aynı merkezde toplanan 1200 ark da bunu alıp kuyuya yöneltiyordu. Barbicane duvar örme ve oyma işlerinin bittiği günün ertesinde hemen iç kalımın yapımını başlattı. Kuyunun tam ortasına ekseni boyunca 900 ayak boyunda 9 ayak genişliğinde, yani tam kolun bir adım boşluğunu dolduracak bir silindir dikmek gerekiyordu. Bu silindir içine sapsaman karıştırılmış, kirli ve kumlu topraktan yapıldı. Taş duvarla kalıp arasındaki boşluk ergimiş madenle doldurulacak. Böylece 6 ayak kalınlığındaki çeperler meydana gelecekti. Silindirin dik durabilmesi için içine demir iskelet kondu. Yer yerde taş duvara sokulmuş, atma kirişlerle desteklendi. Dökümden sonra bu kirişler maden içerisinde yitip gidecek. Böylece hiçbir sakınca yaratmayacaklardı. Bu işte 8 Temmuz günü tamamlandı ve dökümün ertesi gün yapılması kararlaştırıldı. Yaman bir bayram olacak bu döküm işi, dedi J.T. Mason dostu Barbicane'e. Hiç kuşkusuz öyle, diye karşılık verdi Barbicane. Ama halka açık olmayan bir bayram. Nasıl? Her geleni açmayacak mısınız kalemizin kapılarını? Titizlikle kaçınacağım bundan, Mason. Columbia'nın dökümü tehlikeli demesek bile ince bir iştir. Kapalı kapılar ardında yapılmasını yeğlerim. Merminin atılacağı gün tören yaparız isterseniz. Ama o zamana dek bayram falan yok. Başkan haklıydı. Döküm işlemi beklenmedik tehlikeler doğurabilir, seyirci kalabalığıysa bunların önlenmesini engelleyebilirdi. Tam bir özgürlük içinde hareket edebilmeliydiler. Kalkıp Tampa Town'a gelen Gun Club üyelerinden seçilmiş bir temsilci kurulun dışında kimse alınmadı kaleye. Gelenler arasında Chevik Bisbee, Tom Hunter, Albay Bloomsbury, Binbaşı Elphiston, General Morgan göze çarpıyordu. Bir de Columbia'nın dökümünü kişisel işleri sayanlar tutti quanti, hiç eksiksiz oradaydılar tabii. J.T. Mason kendini gelenlerin kılavuzluğuna atamıştı. En küçük ayrıntıyı bile es geçmedi. Ambarlara, işliklere, makinelere varana dek her yeri gezdirdi ve teker teker 1200 fırını dolaştırdı hepsine. 1200'üncüyü görüp bitirdiklerinde azıcık usanmışlardı doğrusu. Döküm tam öğle vakti yapılacaktı. Bir gün önceden fırınların her birine çubuk halinde 114 bin libre dökme demir, sıcak hava rahatça aralarında dolaşabilsin diye çaprazlama yerleştirilmişti. 1200 Ocak sabahtan beri ateş püskürüyor, toprak içeriden gelen çıtırdılarla sarsılıyordu. Eritilecek maden kadar kömür yakmak gerekiyordu. Bu yüzden de 68 bin ton kömür kapkara dumanlarıyla güneş yuvarlağını örtmekteydi. Homurtuları gök gürültüsünü andıran fırınların çevresindeki sıcaklık kısa bir süre sonra dayanılmaz hale geldi. Güçlü körükler de aralıksız soluk alıp verişleriyle bu homurtuya katılıyor, akkor haline gelmiş ocakları oksijenle besliyorlardı. İşin başarıyla sonuçlanabilmesi için çabuk bitirilmesi gerekiyordu. Bir top atışıyla her fırın kapaklarını açacak, ergimiş demiri son damlasına dek akıtacaktı. Her türlü hazırlığı yapan ustalarla işçiler, heyecanla karışık bir sabırsızlıkla işaretin verileceği anı beklemeye başladılar. Fırınlar bölgesinde artık kimsecikler kalmamıştı. Her ustabaşı ergimiş demirin akacağı oluğun başına geçmişti. Yakındaki tepelerden birine çıkmış olan Barbicane ile kulüp arkadaşları yapılanları izliyorlardı. Hemen önlerinde mühendisin işaretiyle ateşlenmeye hazır bir top vardı. Öğleye birkaç dakika kala fırınlardan ilk maden damlacıkları akmaya başladı. Toplama havuzları yavaş yavaş doldu. Demir tam anlamıyla sıvılaşınca birkaç saniye dinlendirildi. Böylece yabancı maddelerin ayrılması kolaylaşıyordu. Derken saat 12'yi vurdu. Ansızın top gürledi ve kızıl bir alev püskürttü havaya. 1200 oluk aynı anda açıldı. 1200 kızgın yılan akkor halindeki boğumları üzerinde kıvrıla kıvrıla tam ortadaki kuyuya doğru akmaya başladı. Kuyu ağzına gelince müthiş bir gürültüyle 900 ayak aşağıya döküldüler. İnsanı duygulandıran görkemli bir gösteriydi bu. Dumanlar çıkara çıkara akan ergimiş demir, kalıptaki nemi de buharlaştırıp hava deliklerinden koyu bir buhar kümesi halinde havaya uçuşurken bastıkları yer zangır zangır titriyordu. Oluşan yapay bulutlar döne döne ta yukarılara 500 toz yüksekliğe çıkıyorlardı. Ufuk çizgisinin ötesinde dolaşan herhangi bir yerli Florida'nın göbeğinde yeni bir yanardağın patladığını sanabilirdi. Oysa ne bir yanardağ patlaması, ne bir hortum, ne bir kasırga, ne bir doğal afet, ne de doğanın yaratabileceği o korkunç manzaralardan biriydi bu. Hayır, hiçbiri değildi. Şu kızıl dumanları bir yanardağa yaraşan şu alevleri, yer sarsıntısını andıran şu gürültüyü, zangırtıyı, kasırga ve fırtınalarla yarışan şu korkunç homurtuları insanoğlu tek başına yaratmıştı. Ve yine onun eliydi kendi kazdığı derin bir kuyuya şu ergimiş maden Niagara'sını akıtan. 8. ayrımın sonu, sayfa 104.